Babalar ve Oğullar Turgenev.
Ayrım 2.
Turgenev, Bazarov'un kadına ve aşka ilişkin düşüncelerini şöyle anlatıyor. Bazarov kadınlara, kadın güzelliğine çok düşkündü. Ama ideal anlamda aşk ya da onun romantiklik diye adlandırdığı aşk duygusunu maskaralık, bağışlanmaz bir aptallık sayardı. Bir kadın hoşuna gitti mi derdi, muradına ermeye bak. Başaramazsan olur ha, hiç üzülme, vazgeç ondan. Denizde balığın alası kaynıyor. Burada romantik diye nitelendirilen aşk da bütün gelenekler gibi geçmişten kalmadır. Geçmişin sürgütidir. Romantikliği geçmişin bugün de yaşanması diye tanımlayabiliriz. Bazarov'un Bayan Odinsova tutkusunda kendisine onca kızması da bundan. Ancak romantikliğin bir anlamı da geleceğin günümüzde yaşaması değil midir? İşte Bazarov'un köylülerin ilerideki yaşamları konusunda kızgınlığa kapılması da bu yüzdendi. Dahası var, insanın günümüzdeki yeri de önemlidir onun için. Bayan Odinsova arasında geçen şu konuşmaya bakın. Odinsova, demek siz sanata hiçbir ilgi duymuyorsunuz. Peki onsuz nasıl yapabiliyorsunuz? Bazarov, ne gereği var sanatın, sorabilir miyim? Odinsova, en azından insanları tanımamıza, anlamamıza yarar. Bazarov, size şunu söyleyeyim ki, tek tek insanları anlamak için zahmete girmeye değmez. Bütün insanlar özdeştir, bedence olduğu gibi ruhça da. Tümünün bir beyni, dalağı, yüreği ve ciğerleri vardır. Bunlar özdeş yapıdadır. Moral denilen şeyler de özdeştir hepimizde. Ufak tefek değişiklikler önemli değildir. Bir tek insanı ele almak, bütün ötekileri tanımak için yeter. İnsanlar, ormandaki ağaçlar gibidir. Hiçbir bitki bilimci tek tek meşe ağaçlarını incelemeye kalkmaz. Görüyor musunuz? Bazarov bireyi de yatsımaya dek vardırıyor işi. Başka türlüsü de olamazdı. Çünkü onun tek ilkesi hiçbir şeye bağlanmamaktır. Gelin de Stavrogin'i anımsamayın. Ama o, Bayan Odinsov'un, demek size göre budala bir adamla akıllı bir adam ya da iyi bir adamla kötü bir adam arasında hiçbir ayrım yoktur sözüne karşılık şöyle konuşabilmektedir. Yo, vardır elbet. Hasta ile sağlıklı arasındaki ayrıma benzer bu. Verenli ciğerleri sizin, benim ciğerlerimizle bir değildir. Her ne kadar yapıları bir ise de. Hastalıkların nedenlerini aşağı yukarı biliyoruz. Ruhsal hastalıklar da yanlış eğitimden, insanların kafalarına çocukluktan beri sokulan saçmalıklardan ileri geliyor. Kısacası toplumun bozuk düzeninden. Toplumu düzeltelim, bu hastalıklar ortadan kalkar. Doğru kurulmuş bir toplumda insan, budala ya da akıllı, iyi ya da kötü olmuş, hiçbir önemi kalmaz herhalde. Hiçbir şeye inanmayan bir adamın topluma, toplumun değişmesine bel bağlamamasına, üstelik onun bireyci sayılmasına hiç de şaşmamak gerekir. Çünkü burada söz konusu edilen toplum değil, hasta toplumdur. Ve Bazarov'a gelinceye dek dünya hasta olmayan bir toplum görmemiştir. Demek toplumda tarihsel bir gelişmeden, toplumsal yasalardan söz edilmez. Hasta olanı iyileştirmek yapılacak iş, bu da ancak bilime düşer. Gene insan öğesinin ama bu kez toplumu yaratan insan öğesinin yassınması ile karşı karşıyayız. Buraya gelindiğinde Bazarov'un bilime inandığı söylenecek olursa bilimin tek sarsılmaz yetki olduğu gerçeği ortaya konuyor demektir. Oysa Bazarov Arkadi'ye bilim yoktur, bilimler vardır demekle böyle bir yetkiyi de değerden düşürmektedir ve onun gözünde bilimler toplumdan ayrı bir maddi ilişkiler sistemidir. Onun tıpla, zooloji ile, botanikle uğraşması da bunu gösteriyor. Canlı varlıkların maddi işlevleridir onun tek ilgilendiren. Eğer toplum da yaşıyorsa, yaşayacaksa, onu böyle bir gözlem altına almalıdır. Yoksa dindi, saat öreydi, gelenekti gibi safsatalar hiçbir işe yaramaz. Bazarov'un tek bağlı olduğu demek ki yaşamdır. Onu ise bir yetki saymamız yanlış olur. Özetlersek, nihilistin dayanağı mantık ve sağ töre dışı olan yaşam gücüdür. Bütün alaya aldığı, küçümsediği, kızdığı kişilerse bu güç dışında tutunacak dal arayan budalalardır, dahası yaşamayanlardır. Gogol son yıllarında şöyle yazmıştı. Ölü can olmayın, yaşayan can olun. Büyük Rus düşünürü Herzen de ölü canlılarla için ne korkunç bir at. Ama Norvezlere, bu Manilovlara, Nozdriyevlere, Pirüşkinlere başka ne ad verebilirdi? Asıl ölü canlar onlardır demiştir. İşte babalar ve oğullar da Bazarov'un karşısına konulan insanlar da böylesi ölü canlardır. Kendi başlarına düşünemeyen, alıştıkları sözleri yinelemekle yetinen, savunmak, istedikleri düzeni tanımayan, geçmişte yaşayan romantikler, gölgeler. Bunlar iyi ya da kötü olabilir. Zaman zaman doğru düşünceler de atabilirler ortaya. Ama bireysellikleri yoktur. Bunları sarsmak, şaşırtmak, kendine getirmek için sivri bir kişi, bir yıkıcı gereklidir. Hiçbir yetki tanımayan bir birey. Soylu Pavel Petrovich ile Bazarov arasında geçen şu konuşmalara da bir göz atalım. Ulusal ruh. Pavel: siz köylülerle konuşuyorsunuz ama küçük de görüyorsunuz onları. Bazarov: küçük görmeye layık iseler neden küçük görmeyeyim? Sizin onca tutku ile bağlı olduğunuz ulusal ruhun ürünü değil midir benimki de? İnanç. Pavel: demek kendi halkınıza karşısınız. Bazarov: öyleyiz diyelim. Ne var bunda? Gök gürlediği zaman halk İlyas peygamberin arabası ile gökyüzünde dolaştığına inanır. Ben de onlara uyayım mı? Sonra da onlar Rus'tur diye ben Rus olmayacak mıyım? Aile. Pavel: peki, aileyi alın. Bizim köylerdeki aileyi. Bazarov: bu sorunu pek öyle inceden inceye ele almasak sizin için daha iyi olur. Kaynata gelin ilişkileri üstüne bir şeyler duymuşsunuzdur sanırım. Sanat. Pavel: Raffaello bir otoritedir. Bazarov: Raffaello 5 para etmez. Tarihin mantığı. Pavel: sizi bir dinleyen olsa sanır ki biz tümden insanlık dünyasının dışında, onun yasaları dışında yaşıyoruz. Tarihin mantığı şunu gerektirmez mi ki? Bazarov: mantıktan bize ne? Biz onsuz da yaşayabiliriz. Pavel: ne demek istiyorsunuz? Bazarov: şunu, aç kaldığımız zaman sanırım ki ağzımıza bir parça ekmek atmak için mantık gerekmez hiç de. Bu gibi soyutlamalara vaktimiz yok. Peki nereye varır bu çatışma? Romanı okuyanların başta da sonda da çoğun sordukları budur. Bazarov'un izleyicisi olan genç Arkadi Petrovich, babasının elinden Pushkin'in çingenelerini almış, onun yerine okuması için Büchner'in Stoff und Kraft'ını, bizde de bir zamanlar çok okunmuş olan Madde ve Kuvveti koymuştur. Ama bir yıldırım aşk sonunda babasının çiftliğine yerleşir, bir toprak ağası olur. Bu örneği bir yana bırakırsak, çatışan kişilerin sona doğru her iki yanda da törpülendiklerini görürüz. Soylu Pavel amca, kahya kadının kızını kapatmış olan kardeşi Nikolay Petrovich'in onunla evlenmesine razı olurken, beni bir soylu züppe diye suçlayan Bazarov'a hak vermeye başlıyorum. Sonra nedir ki o sınıf ayrılıkları, der. Bazarov ölmek üzereyken zavallı babasının kutsal tören yapılmasına razı olması için ricasını, sizi rahatlatacaksa bir itirazım yok, diyerek kabul eder ve aşkı onca küçük gördüğü halde son dakikalarında sevdiği kadını çağırtır başucuna. Bu bir uzlaşmayı mı yoksa zamanın kaçınılmaz etkisini mi göstermektedir? Bu tür soruları yanıtlamak çok başka bir incelemenin konusu olsa gerek. Turgenev bu romanında geçen yüzyıl ortalarındaki Rusya'dan bir kesit vermek istedi belki sadece. Çünkü o zaman Rus yazınına egemen olan gerçekçilik okuluna bağlı bir yazardı. Ama babalar ve oğullar türlü sorular getiriyor ve bir sonuca kolay kolay bağlanmayan tartışmalara yol açıyorsa, onun kalıcı bir yapıt olduğunu gösterir bu. Bu incelemeden de anlaşılacağı üzere Turgenev liberal bir evrimci olarak ortaya çıkıyor. Melih Cevdet Anday. Bissarion Grigoryevich Belinsky'nin anısına. 40 yaşlarında damalı pantolon giymiş, pelerini tozlu bir bay çıktı yolu üstündeki postahanının alçak sundurmasına. Tarih 1859 yılı Mayıs'ının 20. günüydü. Piotr, hala görülmediler mi? Diye sordu tombul yüzlü, fersiz bakışlı, çenesinde sarı tüyler bitmiş uşağına. Bu adamın tek kulağındaki firuze küpeden boyalı saçlarına ve kibar yürüyüşüne değin her şeyi en yeni kuşaktan biri olduğunu belli ediyordu. Soruya karşılık vermeden önce kibirli kibirli yola baktı. Hayır efendim, görünürlerde kimseler yok. Yok ha, diye tekrarladı efendisi. Yok, dedi öteki gene. Bay göğüs geçirdi, sonra küçük bir sıraya oturdu. Ayaklarını altına almış, çevresine düşünceli düşünceli baka dursun, biz onu okura tanıtalım. Adı Nikolay Petrovich Kirsanov'du. Bu posta hanından 10 mil ötede 200 canlık ufakça bir mülkü vardı. Ya da kendisinin dediği gibi toprağını bölüp köylülere bıraktıktan sonra 5000 akrelik bir çiftlik kurmuştu. 1812 savaşında çarpışmış bir general olan babası kaba saba, yarı cahil ama iyi huylu Rus tiplerindendi. Yaşamı boyunca didinmiş durmuş, önce bir tugaya sonra da bir tümene komuta etmişti. Hep taşralarda kalmıştı. Oralarda rütbesi yüzünden çok sözü geçer bir durumu olmuştu. Oğlu Nikolay Petrovich, ağabeyi Pavel gibi, ondan biraz sonra söz edeceğiz, Güney Rusya'da doğmuştu ve 14 yaşına değin evde ucuz öğretmenler, dalgacı, dalkavuk yaverler, alayın ve kurmayın bunlara benzer kişiler arasında büyümüştü. Kolyazin ailesinden olan annesi evlenmeden önce Agata adını taşırdı. Fakat general ile evlenince onu tam adıyla çağırmaya başladılar. Agafokleya Kuzminişna Kirsanov. Azılı bir komutan karısıydı. Gösterişli başlıklar, hışır hışır ipek giysiler kuşanır ve kilisede haçın bulunduğu yere ilk uç çıkardı daima. Yüksek sesle ve çabuk konuşur, çocuklarının sabah elini öpmelerine izin verir, akşamları da onları kutsardı. Kısacası yaşamından memnundu. Bir general oğlu olarak Nikolay Petrovich de ağabeyi Pavel gibi orduya girmişti. Oysa cesaretten yana pek de kendisini gösterecek durumda değildi. Hatta bu yüzden ona ödlek adını takmışlardı. Fakat tam tayin haberi geldiği gün bacağı kırdı ve 2 ay yatakta yattıktan sonra hafifçe topal kaldı yaşamı boyunca. General de oğluyla uğraşmaktan vazgeçip onun sivil alanda bir görev almasına razı olmuştu. 17 yaşına basar basmaz onu Petersburg'a götürdü ve üniversiteye yazdırdı. Nikolay'ın ağabeyi ise muhafız alayına subay olmuştu. İki delikanlı, ana tarafından kuzenleri olan ve önemlice bir görevde bulunan İlya Kolyazin'in gözetimi altında beraberce bir ev açtılar. General, tugayına ve karısının yanına döndü ve oğullarına arada bir arzuhalci elinden çıkma, süslü püslü yazılarla dolu kurşuni büyücek kağıtlar yolladı. Altında da özene bezene atılmış gösterişli bir imza. Pyotr Kirsanov, tümgeneral. 1835'te Nikolay Petrovich üniversiteyi bitirdi ve gene o yıl General Kirsanov, tugayının erleri geçit töreninde düzenli olarak yürümedikleri fırsat bilinerek emekli listesine alındı ve eşiyle Petersburg'a gelip yerleşti. Tarıçeski Parkı'nın yanında bir ev alayım, İngiliz kulübüne yazılayım derken birden inme indi ve öldü. Çok geçmeden eşi de onun ardından mezarlığı boyladı. Başkentin renksiz yaşamına ayak uyduramamış ve tugaydan uzak kalmanın can sıkıntısına kaptırmıştı kendini. O sırada Nikolay Petrovich daha anası babası sağ iken onlara büyük üzüntü veren bir iş karıştırmış, ufak bir memur olan eski ev sahibi Propolovenski'nin kızına aşık olmaya kalkışmıştı. Hoş bir kızdı bu, hani entelektüel dedikleri, dergilerde ciddi, bilimsel makaleler okumaya düşkün çeşitten. Yaz süresi biter bitmez o kızla evlendi. Babasının nüfuzu ile bir memuriyet ele geçirdiği Toprak Dağıtımı Bakanlığı'ndan ayrıldı. Maşası ile büyük bir mutluluğa erdi. Önce Orman Enstitüsü'nün yanında yazlık bir evde oturdular. Sonra kentte tertemiz merdivenli, soğukça bir oturma odası olan küçücük bir daireye taşındılar. Ve en son olarak da oğlu Arkady'nin dünyaya geldiği köye sürekli olarak yerleştiler. Karı koca çok rahat ve sakin bir yaşam sürüyorlardı. Birbirlerinden hemen hiç ayrılmıyorlar, birlikte okuyor, şarkı söylüyor, piyanoda yan yana düetler çalıyorlardı. Kocası arada bir ava gittiğinde ya da çiftlik işleriyle uğraşırken kadın çiçek yetiştiriyor, tavuklara bakıyordu ve Arkadi büyüdükçe büyüyordu. Anası babası gibi rahatlık ve sessizlik içinde. 10 yıl bir düş gibi geçti. 1847'de Kirsanov'un karısı öldü. Bu darbe neredeyse öldürdü onu. Birkaç hafta içinde saçları ağırdı, biraz olsun düşüncelerinden kurtulmak umudu ile dışarıya gitmeye karar verdi. Fakat sonra 1848 yılı geldi çattı. İstemeye istemeye köyüne döndü, uzunca süren bir durgunluk döneminden sonra çiftliğin yönetiminin geliştirme işine verdi kendini. 1855'te Nikolay Petrovich oğlunu üniversiteye getirdi. Onunla 3 kış geçirdi Petersburg'da. Çok az çıkıyordu dışarı. Arkadi'nin sınıfından gençlerle arkadaşlık kurmaya çalışıyordu. Fakat bu kış Petersburg'a gidememişti. İşte o yüzden rastlıyoruz ona. Saçları tümden apak olmuş, şişmanlamış, kamburu çıkmış bir durumda. Bu 1859 Mayıs'ında oğlunun gelişini bekliyordu. Üniversiteyi bitirmişti oğlu. Bir zamanlar kendisi de bitirmişti ya.
Ayrım sonu.